Ayrım 19. S.S. Barış Behlivan Barış Terkoğlu. Sayfa 180. AKP içindeki rapor. Kameraların önüne çıkıp ben dünyanın en kötü adamıyım diyecek kadar asabı bozuk bir insan portresi çizen Soylu sahiden çok mu yalnız? Parti içinde sevilmeyen, bizden değil diye uzaklaşılan, fırsat bulununca üstü çizilen bir politikacı mı? Öyle ya, başı ne zaman sıkıysa Soylu'ya ya örgütlü trolleri ya da Devlet Bahçeli sahip çıktı. Yandaş medya bile Soylu'ya destek vermekte gönülsüz davrandı. Peki tüm bunları somut olarak gördüğümüz bir yer var mı? AKP içinde elden ele dolaşan ama dışarıya açıklanmayan bir rapor bu soruya yanıt olmuş gibi. Önce neden bahsettiğimizi söyleyelim. Malum CHP'yi hep kurultaylarıyla kurultay süreçlerindeki iç rekabetleriyle tartışıyoruz. Genel başkan seçiliyor yine de bitmiyor. Parti meclisi seçimlerinde listeler elden ele dolaşıyor. Üstü çizilenler kimi zaman genel başkanın bile hesaplarını alt üst ediyor. İş AKP kurultayına geldiğinde ise tablo değişiyor. Tek genel başkan adaydı kongrelerde oyların tamamını elbette Erdoğan ya da onun gösterdiği aday alıyor. MKYK'ya aday gösterilenler ise sonuçta seçilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Kimin hangi sandıktan ne kadar oy aldığı, delegelerin kimlerin üstünü çizdiği açıklanmıyor. Elimizdeki liste bu tablonun istisnası olacak. Tarih 12 Eylül 2015, AKP 5. olan Büyük Kongresini gerçekleştirdi. Haziran ve Kasım seçimleri arasında gerçekleşen kongre bir heyecan da taşıyordu. Genel Başkan Erdoğan'ın gösterdiği Ahmet Davutoğlu olurken sıra MKYK seçimlerine geldi. Çizik yediği il. Önümüzdeki rapor MKYK için partinin 1445 delegesinden 1313'ünün oy kullandığını söylüyor. Bu oylardan 18 tanesi geçersiz sayılmış, haliyle 1295 geçerli oy çıkmış. Rapor şöyle bir tespit yapıyor. Kısmi bir çizme olayı gerçekleşti. Çizilme yoğunluğu olan bölgeler ve illerle çizilen üyeler birbiriyle örtüşüyor. Çok samimi bir grubun kendi iç network'üyle sağladığı anlaşılıyor. Rapor bu kadarla kalmamış, bir çizik haritası da çıkarmış. Örneğin 1261 delegenin oyunu alan, yani 34 delegeden çizik yiyen Nurettin Canikli için şu ifade dikkat çekiyor. Konya'dan aldığı çizik çok bariz görünüyor. Dönemin başbakanı ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun Konyalı olduğu hatırlanırsa mesajın kaynağı net olarak anlaşılabilir. Peki Süleyman Soylu? 2015'teki kongreye Soylu bir avantajla girmişti. Bir yıl önce yani 2014'te teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısı olmuş, böylelikle teşkilatlara şekil vermişti. Haliyle oy veren delegenin en çok onu tanıması beklenirdi. Sonuç mu? Soylu birinci oldu. Hayır, önden birinci değil, sondan birinci. Soylu, AKP kongresinin 50 kişilik MKYK listesinin 50.'siydi. Delege en çok onun adının üstünü çizmişti. Tam 64 delege Soylu'ya hayır diyerek oy kullanmıştı. 1231 oy alabilmişti. Fiilen tepeden belirlenen seçimde bir aday daha olsa Soylu MKYK'ya giremiyordu. Parti kaynaklarına göre bu durum Soylu'nun haklı olarak canını da sıktı. Rapor Konya'nın dışında çizik yapılan yoğunluklu sandıklar için adres de gösteriyordu. 1. Tabii delegeler, 2. İstanbul. AKP tüzüğünün 68. maddesi tabii delegeleri şöyle tanımlıyor. 1. Genel Başkan, 2. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu asil üyeleri, 3. Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve asil üyeleri, 4. Üyeliği devam eden parti kurucuları, 5. Partili bakan ve milletvekilleri. Kısacası çizme işleri Davutoğlu'cuları bir yana bırakırsak öncelikle partinin tepesinden başlıyor. Milli görüşçülere kadar uzanıyor. Öyle anlaşılıyor ki Erdoğan'ın desteği olmasa Soylu AKP teşkilatında zor tutunuyor. Haliyle kritik virajlarda sürekli Devlet Bahçeli'ye teşekkür etme ritüelinin gerçekleşmesi sürpriz görünmüyor. evlat olsa sevilir mi bilinmez. Ancak soyluyu kendi evladı olarak görmeyen AKP, soyluyu Erdoğan istediği için bile desteklemiyor. Haliyle önemli dönemeçlerde örgütlü trolleri dışında parti içinden Soylu'nun yanında duran pek de kimse olmuyor. Soylu'nun yalnızlığına çarpıcı bir örnek verelim. İçişleri Bakanlığı'nın 2021'deki bütçe görüşmeleri sırasında Bakan Süleyman Soylu ile CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır arasında büyük bir gerginlik yaşanmıştı. Başarır'a zehirli bir yılansın ifadesini kullanan Soylu, mensubu olduğu AKP grubuna da dönerek yazıklar olsun, bana sahip çıkmıyorsunuz diye sitem etmişti. Yazmasak olmaz. Daha acı olan şu ki CHP'li Başarır, Soylu'nun görüşmeye ara verildiğinde annesine küfrettiğini ve bu küfürlerin tutanaklara geçmediğini de belirtti. Başka bir örnek. Tip milletvekili Barış Atay ile Süleyman Soylu arasında sosyal medyada yaşanan atışmada Soylu'ya yakın Fevzi Sevgili şunları yazmıştı. Ne AK Parti Genel Merkezi'nden ne de kadın kolları, gençlik kolları, milletvekillerimizden bu olaya ses çıkaran tek bir tweet görmedim. Birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma bu mudur? Sedat Peker krizinde ise danışmanı şöyle konuşmuştu. İçimizdeki beyinsizlerin sen ben kavgası da küreselcilerin aparatı olmaya yol açar. Büyük resmi görmeyen ahmaklara laf yetiştirmeye çalışmak beyhude bir çabadır. Evin istenmeyen güveyi olan Soylu'nun kaderinin tek karar vericisinin Erdoğan olduğu açıkça görülüyor. Soylu'nun en büyük destekçisinin de Bahçeli olduğu anlaşılıyor. Haliyle Devlet Bahçeli'nin yalnız mı sandınız çıkışının asıl muhatabı Erdoğan'dan başkası değil. Sorun kalabalık ya da tek başına olmak değil. George Eliot'un tarif ettiği gibi en yalnız yalnızlığa güvensizlik diyoruz. Soylu'nun yalnızlığının özelliği belki de bu. Devlet Bahçeli salısı dışında onun düştüğü yerden kaldıracak bir ses yok. 33. Bölüm Soylu'nun Kara Gömleklileri. Taksim'de bir polis çevirmesi, şüpheli araç durduruluyor, içinden durduran polisleri bile şaşırtan şeyler çıkıyor. Polis kimliği, polis telsizi, çakar, basın kartı. İşin ilginci durdurdukları kişi polis değil, Milli BK Hareketi lideri Murat Şahin. Daha da şaşırtıcı olan ise polisin gözaltına aldığı Şahin, kısa süre sonra birilerinin devreye girmesiyle serbest bırakıldı. Kamuoyu onu bu olayla tanıdı. Ancak Şahin sürekli başka haberlerle gündeme geliyordu. Örneğin Sezen Aksu'ya ve Tarkan'a şarkıları üzerinden ya da Boğaziçi Üniversite öğrencilerinin eylemlerine karşı yapılan tehditlerde ön planda hep o vardı. Gel gelelim Murat Şahin'in Soylu'ya yakınlığı bir süre sonra bir başka olayla deşifre olacaktı. Şöyle anlatalım. Eski asker Erdal Yılmaz sosyal medyada Maske adlı hesabın kullanıcısıydı. Hesap çoğunlukla AKP'nin önde gelen isimlerinden Metin Külünk'e verdiği destekle biliniyordu. Çoğu zaman paylaşımları Erdoğan ve AKP destekçisi FETÖ karşıtıydı. Gel gelelim Erdal Yılmaz'ın hayatı sosyal medyada Soylu'ya dokunduktan sonra değişti. Yılmaz sosyal medyada Soylu'nun karıştığını iddia ettiği bazı yolsuzlukları yazdı. Ardından Soylu'ya yakın troll hesaplar, Yılmaz'ın ve ailesinin TC kimlik numaraları, telefonu, adresi, eski ve şimdiki eşinin bilgileri gibi birçok özel veriyi ifşa etti. Yetmedi, Yılmaz silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Serbest bırakıldıktan sonra eleştirilerine devam edince bir kez daha gözaltına alındı ve bu kez ev hapsiyle kurtulabildi. Yılmaz'ın İzmir'de polis olarak görev yapan kardeşi de Ardahan'a sürüldü. İşte bu olaylar sırasında Yılmaz'ı hedef alan isim dikkat çekiyordu. Zira Milli BK Hareketi ve lideri Murat Şahin, Soylu'nun adeta muhafızlığını yapıyordu. Erdal Yılmaz'a abilerin Metin Külünk, Mehmet Metiner seni kurtaramayacak şeklinde yanıt verdiler. Bir süre sonra olay Soylu'nun muhafızı Milli BK'cıların Külünk'e sözlü sataşmasına döndü. 70'li yılların Akıncı gençliğinden gelen Külünk'ün buna yanıtı gecikmedi. Metin Külünk bir grupla birlikte kendisine yönelik sözlü saldırıda bulunan Milli BK Hareketi'ni bastı. Görüntüleri paylaşan Milli BK Hareketi lideri Murat Şahin sosyal medyada şunları yazdı. Dün akşam Metin Külünk'ün tetikçisi Maske 3G hesabının İçişleri Bakanımıza hakaretlerine karşılık verdiğimiz için Metin Külünk önce arayarak bizi tehdit etti. Sonra da Milli BK Hareketi Derneğimize 5-6 kişiyle gelerek bize saldırdı. Şahin paylaşımına Süleyman Soylu'yu da etiketledi. Soylu'nun kara gömleklileri diye adlandırılan, adları birçok gayri meşru işe karışan Milli BK'cılar böylece AKP içindeki kavgada kimin tarafında olduklarını belli etti. Ama mesele orada bitmedi. Zira Soylu intikamını bir olayla daha aldı. Sedat Peker'in iddialarına yanıt verirken ayda 10 bin dolar hangi siyasetçiye gönderiyorsa ondan sorsun ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Peker'in bir siyasetçiye ayda 10 bin dolar verdiğini ima ediyordu. Soylu'ya ısrarla sorulsa da kastettiği siyasetçiyi açıklamadı. Ancak Soylu'ya yakın isimler sistematik şekilde Metin Külünk'ü işaret ediyordu. Zira Külünk ile Peker arasında geçmişe uzanan bir yakınlık vardı. Ayda 10 bin dolar iddiasını hem Peker hem Külünk reddetti. Ancak Soylu'nun AKP içindeki kavgası bir kez daha bu olayda kendisini gösterdi. Öte yandan sadece Soylu'yu savunan kara gömlekliler de böylece deşifre oldu. 34. Bölüm Müge Anlı ile Soylu karşı karşıya. Nereden suyu dökersen dök gidip aynı yerde toplanıyor. Çünkü kuralsız davranıyor gibi görünseler de akışkanların da bir mekaniği var. Tarihte sanki bir akışkan. Apolitik yok, daha az politik görünen var. Birikeceği yeri buluyor. 17 Eylül 2020 gecesi Keçiören'de boş arazide bir kadın cesedi bulundu. İntihar gibi görünüyordu. Kimliği çok geçmeden anlaşıldı. Adı Gülay Uygun'du. Bir başka ölümün olağan şüphelisinin annesiydi. O ölüm kamuoyunun günlerce konuştuğu Aleyna Çakır'dı. Şöyle anlatalım. 3 Haziran 2020'de Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki genç kız tavana asılı olarak bulunmuştu. Erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un ölümden sorumlu olduğuna dair önceden kendisinin verdiği ifade, adli tıp raporu, dayak videosu dahi sayısız delil vardı. Buna rağmen Uygun'a yapılan konut dokunulmazlığı suçlaması hariç dokunan olmamıştı. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un ölü bulunması ise meseleyi gazetelerin 3. sayfalarından 1. sayfalarına taşıdı. Gazeteler ölüm haberini verirken sabahın sür manşeti biraz farklıydı. Müge Anlı'yı yedirmeyiz. Kuşkusuz yeme şüphesi muhalefete atılmış bir taş değildi. Gazetenin derin yapılanma olarak sunduğu Ümitcan Uygun ve babası Durak Uygun'a verilmiş bir yanıttı. Zira baba oğul anne Gülay Uygun'un ölümü nedeniyle Müge Anlı'yı suçlamış, Anlı'nın programında anne Gülay Uygun'a hedef gösterdiğini söylemişlerdi. Baba oğlun söylediğine göre anne bu nedenle kendi canına kıymıştı. Dahası oğul Ümitcan Uygun bu ölümden de Müge Anlı ve yanında çalışıp da beni 24 saat arayanlar suçludur derken baba bir adım öteye geçmişti. Ömrüm boyunca has ülkücüyüm diyen Durak Uygun bir tane sana oy verdim Sayın Süleyman Soylu değerli bakanım. Benim eşim o kadar gururlu ki bir kelimeye kendisini vurdu ifadelerini kullandı. Peki neden? Neden ülkücü olduğunu, Süleyman Soylu'yu desteklediğini söyleyen bir aile, Cumhurbaşkanı'nın damadının kontrolündeki bir kanalı oradaki programcıyı hedef alıyor. Müge Anlı ATV'de uzun yıllardır güvenlik kurumlarının sorumluluğunu üstlenen bir program yapıyor. Kimi zaman kayıpların peşine düşüyor, kimi zaman aile içi mahrem sırları açıklıyor, kimi zaman cinayetlerin peşinden koşuyor. Şaşırtıcı ama sonuç da alıyor. Devlet kapısında derdine derman bulamayanlar çözümü Anlı'da arıyor. Öyle ki bazı savcılar şikayetçileri bunu Müge Anlı çözer diyerek ona yönlendiriyor. Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünün ardından da durum farklı olmadı. Çakır'ın ölümü öncesinde gördüğü şiddete dair ses kaydını anlı yayımladı. Tırnaklarında erkek DNA'sının yer aldığını gösteren otopsi raporunu da anlı açıkladı. Çakır'ın uygun tarafından öldürüleceğini söylediği konuşmaların tanıklarını anlı ekrana çıkardı. Her programın ardından izleyiciler bu resmen cinayet diyerek ekranı kapatırken akıllarda beliren soru şuydu: bu cinayetin faillerini kim koruyor? Müge Anlı uygun tarafından tehdit edildiğine, bak Ümit Can programda konuşan herkesi tehdit ediyormuşsun, programa nasıl katılabilirim, nasıl içeriye silah sokabilirim diye konuşmalarından bahsediyorlar, sözleriyi de canlı yayında anlattı. Anne Gülay Uygun'un ölümünün ardından bile meselenin çok daha derin olduğunu şu sözlerle ima etti: onlarca genç kızın şantaj ve tehditle, dayakla kötü yollara sürüklenmesi ve onların üzerinden para kazanılması doğru bir şey değildir ve bunların cezalandırılması gerekiyor. Fotoğraflar ortaya çıktı. Müge Anlı'nın programında yurtlarda kaldığı iddia edilen bazı kızların suçlaması sonrasında ölü bulunan Gülay Uygun'un bir Facebook hesabı vardı. Çocuk Esirgeme Kurumu'nda çalıştığı yazısının üzerinde ilgi alanları bölümü yer alıyordu. Burada şaşırtıcı şekilde EGM yani Emniyet Genel Müdürlüğü yazıyordu. Uygun ailesinin avukatını arayarak nedenini sorduk. Ailenin ve avukatın ifade ettiklerine göre Gülay Uygun yurtlardan kaçarak kayıplara karışan çocuklarla ilgili olarak emniyetle yakın çalışma yürütüyordu. Bu nedenle ilgi alanına EGM yazmıştı. Uzatmayalım. Müge Anlı Aleyna Çakır'ın ölümünde bir tür organize grubu işaret ettikçe Uygunların kafa karıştıran fotoğrafları sosyal medyaya düşmeye başladı. Oğul Ümit Can'ın MHP binasında baba Durak Uygun'un Devlet Bahçeli ve Süleyman Soylu ile yan yana fotoğrafları ailenin politik görüşünün altını çiziyordu. Öyle görünüyordu ki Müge Anlı'nın peşine düştüğü dosya bu kez iktidar içindeki fay hatlarına denk gelmişti. Anlı'nın her yeni yayınının ardından yargının Aleyna Çakır'ın ölümünü soruşturma konusundaki isteksizliği de açıkça göze batıyordu. Apolitik görünen bir ölüm hikayesi Türkiye'nin atar damarına saplanmıştı. Kısacası, belki programlarını izlemeye değer bulmuyorsunuz, belki adını bile bilmiyorsunuz. Oysa mecliste İçişleri Bakanı'na devlet kayıpları bulamıyor, cinayetleri çözemiyor da Müge Anlı nasıl yapıyor diye soru önergesi bile verildi. Hükümet medyasının, parti tabanının, iktidar içi kliklerin, ideolojik grupların yaşadığı çatlakların öyle veya böyle tam ortasında. Soylu ile yaşanan dolaylı gerilimi de böylece not etmiş olduk. Belki de Müge Anlı sadece Müge Anlı değildir. Soylu'nun da sadece Soylu olmadığı gibi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 187.